bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
İntikam Gönüllüsü Frederick Forsyth. 1. Dizin Altın Kitaplar Yayın Evi. 1. Basım Eylül 2005. Türkçesi Meral Gasparalı. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 6 Ağustos 2007. Okuyan Levent Filyos. Genç Amerikalı yardım gönüllüsü Ricky Colenso eski Yugoslavya'da hunharca bir cinayete kurban gider. Bunun üzerine büyük babası Kanadalı milyarder Steven Edmund intikam peşine düşer. Ricky'nin katilini bulması için eski Vietnam Özel Kuvvet Timi üyelerinden Carl Dexter'ı görevlendirir. Çünkü katili ancak bu adam aklayabilecektir. Tek kişilik bir trajedi olarak başlayan olay kısa sürede dünya terörizminin başrol oynadığı korkunç bir drama dönüşür. İntikam gönüllüsü Vietnam Savaş alanından parçalanan Yugoslavya'ya, oradan da Orta Amerika'ya kadar uzanan nefes kesici aksiyonu ve politik gerilimiyle okuyucuyu sonuna dek heyecana sürükleyen görkemli bir kitap. İntikam gönüllüsü ile Forsyth formunun zirvesinde, usta yazar eski yeteneğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Daily Mail. Bu kitap tünel farelerine ithaf edilmiştir. Siz çocuklar en zor planı başardınız. Ön söz. Cinayet. Amerikalı çocuk lağım çukurundaki sıvı dışkıların içine 7. itilişinde direnmeyi bıraktı ve bedenindeki bütün delikler ağza alınamayacak pisliklerle doldu ve orada öldü. İşleri bitince adamlar ellerindeki sırıkları bırakıp otların üstüne oturdular ve gülerek sigaralarını tüttürdüler. Daha sonra diğer yardım görevlisiyle 6 yetimin işini bitirdiler. Yardım aracını ana yoldan dağlara doğru sürüp uzaklaştılar. Tarih 15 Mayıs 1995'ti. Birinci bölüm. Birinci kızım. İnşaat işçisi. Tek başına koşan adam yere eğilerek bir kez daha duyduğu acıyla savaştı. Bu bir işkence olduğu kadar bir terapiydi de. Adam bu yüzden bunu yapıyordu. İşi bilenler tüm sporlar içinde triatlonun en vahşisi ve en acımasızı olduğunu söylerler. Dekatloncu daha çok beceriye hakim olmak zorundadır ve bunun için daha çok güç gereksinir. Ama dayanma gücü acıyla baş etmek ve onu yenmek derseniz triatlonla boy ölçüşebilecek pek az spor vardır. New Jersey'de sabahın erken saatleriydi. Koşucu idman günlerinde her zaman yaptığı gibi güneş doğmadan çok önce kalkmıştı. Pikabını uzaktaki göle kadar sürmüş, daha yoldayken yarış bisikletini araçtan indirmiş ve güvenlik amacıyla bir ağaca zincirlemişti. Saat 5'e 2 dakika kala kronometreyi bileğine geçirmiş, onu örtmek için neoprenden balık adam giysisinin kolunu indirmiş ve buz gibi suya girmişti. Uyguladığı disiplin mesafelerin metrik sisteme göre ölçüldüğü olimpiyat triatlonuydu. 1500 metre yani 1 mile yakın yüzecek, sudan çıkınca alelacele soyunarak atlet ve şortla kalacak, ardından yarış bisikletine atlayacaktı. Bundan sonra bisiklet gidonunun üzerine eğilerek tam hızla 40 kilometre yol alacaktı. Uzun zaman önce gölün çevresindeki milleri ölçtüğünden karşı kıyıdaki hangi ağacın bisikleti bıraktığı yeri işaretlediğini çok iyi biliyordu. Köy yollarındaki 40 kilometresini de bu boş saatlerde belirlediğinden koşmaya başlamak üzere bisikleti dibinde bırakacağı ağacın hangisi olduğunu da biliyordu. Koşu mesafesi 10 kilometreydi ve son 2 kilometrenin başladığı yerin başında bir çiftliğin bahçe kapısı sövesi vardı. O sabah o noktayı henüz geçmişti. Acıma tanımayan son 2 kilometre yokuş yukarıydı. Bu kadar can yakmasının nedeni ihtiyaç duyulan kasların hepsinin farklı oluşudur. Bir yüzücünün güçlü omuzları, göğsü ve kolları bir bisikletçi veya maraton koşucusu tarafından normal olarak gereksinilmezler. Onlar sadece taşınılması gereken fazladan kilolardır. Bir bisikletçinin bacaklarıyla kalçalarının hız tarafından flulaştırılan hareketi, koşucuya kilometreleri yutması için gerekli ritimle uyumu veren kaslarla tendonlardan farklıdır. Bir egzersizin ritimsel tekrarlılığı diğerlerininkine uymaz. Triatloncu hepsini gereksinir. Sonra da 3 uzman atletin performanslarını ard arda eşlemeye çalışır. 25 yaşındayken bu dayanılmaz acı veren bir olaydır. 51 yaşındayken Cenevre Antlaşması hükümlerine göre ceza konusu olması gerekir. Koşucu önceki Ocak ayında 51 yaşını doldurmuştu. Bileğine göz atınca somurttu. İyi değil, kendi rekorunun birkaç dakika gerisindeydi. Düşmanına karşı kendini daha fazla zorladı. Olimpiyat sporcuları 2 saatten biraz daha azını gereksinirler. New Jersey'li koşucu ise kronometreyi 2,5 saate kurmuştu. O süre şimdi hemen hemen dolmuştu. Oysa koşması gereken 2 kilometre daha vardı. 31 numaralı karayolunun bir dönemecini dönünce doğduğu şehrin ilk evleri görüş alanına girdi. Bağımsızlık savaşı öncesinden kalma eski Pennington şehri 31 numaralı karayolunu kucaklar. Hemen ötesinde New York'tan gelen 95 numaralı eyaletler arası yol, eyaleti yardıktan sonra Delaware, Pennsylvania ve Washington'a doğru devam eder. Karayolu köyün ana caddesini oluşturur. Pennington hakkında söylenecek fazla bir şey yoktur. Birleşik Amerika'nın kalbini oluşturan azımsanmış, görmezlikten gelinmiş, 1 milyon derli toplu temiz ve dost canlısı küçük şehirden biri oluşu dışında. Merkezde Batı Delaware Caddesi ile ana caddenin kesiştiği bir tek önemli kavşak, kalabalık cemaatleri olan 3 mezhebe ait kiliseler, bir First National Bank kası, bir avuç dükkan ve ağaçlı yan yollarda birkaç görkemli konut, hepsi bu. Koşucu ana caddeye yöneldi. Yarım kilometrelik yolu kalmıştı. Cup of Joe kafesinde bir fincan kahve içmek veya Vito's Pizza'da kahvaltı etmek için vakit fazla erkendi. Ama açık olsalardı bile koşucu durmazdı. Kavşağın güneyinde iç savaş üslubunu yansıtan ve kapısının yanında Calvin Dexter, avukat tabelası göze çarpan ahşap beyaz evin hizasından geçti. Burası ofisi, iş yeri ve avukat yazıhanesiydi. İzne çıkıp öbür uğraşının peşinde gittiği zamanlar dışında mesleğini burada icra ederdi. Müvekkilleriyle komşuları zaman zaman bir yerlere balık tutmaya gitmesini normal karşılarlardı. New York şehrinde başka bir ad altında tuttuğu küçük apartman dairesinden haberleri yoktu tabii. Koşucu kasabanın güney ucundaki Chesapeake yolu sapağına kadarki son 500 metreyi aşmak için sancıyan bacaklarını zorladı. Orada oturuyordu, köşe başı ise kendi kendini mahkum ettiği işkencenin sonunu işaretliyordu. Yavaşladı, durdu, başını eğdi ve bir ağaca yaslanarak sancıyan ciğerlerini oksijenle doldurdu. 2 saat ve 36 dakika. Kendi rekorunun çok altında bir sonuç. 100 kilometrelik bir çemberin içinde bu sonuca yaklaşabilecek 51 yaşında başka biri yoktu. Ama önemli olan bu değildi. Asıl mesele sırıtarak onu teşvik eden komşularına asla açıklayamayacağı bir şeydi. Her an içinde olan, onu hiç terk etmeyen evlat acısına, kaybettiği aşkının, yitirdiği her şeyin acısına karşı savaşmak için bu bedensel acıyı kullanması. Koşucu kendi sokağına saptı ve son 200 metreyi yürüyerek tamamladı. İleride gazeteleri dağıtan çocuğun kapısının dibine kocaman gazete paketlerini fırlattığını gördü. Çocuk bisikletiyle geçerken elini sallayarak onu selamladı. Cal Dexter de elini sallayarak selamı aldı. Daha sonra motosikletine atlayarak pikabını almaya gidecekti. Pikabın kasasında motosikletle eve dönecek, geçerken bisikletini de alacaktı. Ama önce bir duş yapmayı, kaybettiği enerjiyi yenileyecek bir şeyler atıştırmayı ve birkaç portakalın suyunu içmeyi gereksiniyordu. Kapısının eşiğindeki gazete tomarını aldı. Onları tutan bandrolü yırttı ve baktı. Aynen beklediği gibi yerel gazete Washington'dan bir gazete daha, New York'tan pazar gününün kalın Times'ı ve zarfının içinde bir teknik dergi vardı. New Jersey, Pennington'ın zayıf fakat güçlü yapılı, açık kumral saçlı ve güleç yüzlü avukatı Calvin Dexter, bu kişiliğe sahip olmak için doğmuş olmasa da bu eyalette doğmuştu. Hamam böcekleri ve sıçanlarla kaynayan Newark'ın bir teneke mahallesinde 1950 yılının Ocak ayında dünyaya gelmişti. Bir inşaat işçisiyle küçük bir lokantada garsonluk yapan bir kadının oğluydu. Annesiyle babası mahalledeki danslı bir toplantıda tanışmışlar, ucuz içkiyi fazla kaçırmaları sonucunda iş çığırından çıkıp gebelikle sonuçlanınca iki genç o günlerin ahlak ilkeleri uyarınca evlenmek zorunda kalmışlardı. Kel küçükken bunları bilmiyordu. Bebekler nasıl ve kimler tarafından ortaya çıkarıldıklarını hiçbir zaman bilmezler zaten. Bunu bazen güçlüklere katlanarak öğrenirler. Kel'in babası kötü bir adam değildi, en azından kendine göre. Pearl Harbor'dan sonra silahlı kuvvetlere katılmak için gönüllü olmuş ama usta bir inşaat işçisi olduğundan savaşın binlerce yeni fabrika, tersane ve hükümet dairesinin inşa edilmesinin gerekeceği New Jersey'de daha yararlı olacağına hükmedilmişti. Her an yumruklarını konuşturmaya hazır katı bir adamdı. Emekçi sınıfının bir üyesi olarak da böyle olması gerekirdi. Ama dürüst bir yaşam sürmeye çalışır, ücret zarfını açılmadan eve getirir, oğlunu Amerikan bayrağını, anayasayı ve Joe DiMaggio'yu severek büyütmeye çalışırdı. Ancak daha sonra Kore Savaşı'nın ardından iş bulma fırsatları azaldı. Endüstri alanında keşmekeş almış yürümüş, sendikalarda mafyanın eline geçmişti. Annesi evi terk ettiğinde Cal 5 yaşındaydı. Nedenini anlayamayacak kadar küçüktü. Annesiyle babasının sevgisiz birlikteliğiyle ilgili hiçbir bilgisi yoktu. Çok küçüklerin o filozofça bakış açısıyla insanların daima birbirlerine bağırmalarını ve kavga etmelerini doğal karşılıyordu. Kadına parlak bir hayat ve güzel giysiler vaat eden gezgin satıcıdan da haberi olmamıştı. Ona sadece annesinin gittiği söylenmişti. Babasının her akşam evde oluşunu, işten sonra arkadaşlarla bir iki bira yuvarlayacak yerde onunla ilgilenmesini ve sisli bir televizyon ekranına somurtkan bir yüzle bakarak vakit öldürmesini olağan karşılıyordu. Ancak erginlik yaşına girdiğinde gezgin satıcı tarafından terk edilen annesinin eve dönmeye çalıştığını, fakat öfkeli ve nefret dolu babadan yüz bulamadığını öğrenmişti. 7 yaşına girdiğinde babası ev sorununu çözümlemeyi ve daha geniş bir alanda iş aramayı aklına koymuştu. Newark'taki çok kiracılı asansörsüz evden çıkarak elden düşme bir karavan edindiler. Burası gelecek 10 yıl boyunca Cal'ın evi olacaktı. Baba oğul işten işe gitmeye, karavanda yaşamaya başlamışlardı. Peşmürde olan bu arada kendisini kabul eden okullara devam ediyordu. Elvis Presley'in, Del Shannon'ın, Roy Orbison'ın ve Cal'ın adını bile duymadığı bir ülkeden çıkan Beatles'ın çağıydı. Aynı zamanda Kennedy'nin Soğuk Savaş'ın ve Vietnam'ın da çağıydı. İşlere başlanıyor, işler tamamlanıyordu. Baba oğul Doğu Orange'ın, Union'ın ve Elizabeth'in kuzey şehirlerinden gelip geçtiler. Daha sonra New Brunswick ile Trenton dışında iş aradılar. Baba Dexter'in küçük bir inşaatta ustabaşı olduğu Pine Barren'da bir süre kaldılar. Daha sonra güneye, Atlantic City'ye doğru yol aldılar. Cal 8 ile 16 yaşları arasında, o kadar yılın sayısından fazla, yani 9 okula devam etti. Bu öğrenim yılları içinde bütün öğrendikleri bir posta pulunu dolduracak kadardı. Ama başka alanlarda bilgi ve deneyim sahibi oldu. Sokaklarda fazlasıyla uyanıktı. Çok da iyi dövüşmesini biliyordu. Evi terk eden annesi gibi o da fazla uzun boylu olmadı. Uzaması 1 metre 75 santimde durdu. Ayrıca babası gibi ağır ve kaslı da değildi. Ama ince bedeni korkunç derecede dayanıklı, yumrukları da öldürücüydü. Bir keresinde bir fuardaki boksöre meydan okumuş, adamı yere sermiş ve 20 dolarlık ödülü götürmüştü. Ucuz briyantin kokan bir adam babasının yanına gelerek oğlanın boksör olmak üzere sahip olduğu jimnastik salonuna devam etmesini önerdi. Fakat yeni bir şehre ve yeni bir işe doğru yola çıktılar. Tatiller için para ayrılması söz konusu bile değildi. Dolayısıyla da okul tatil olunca çocuk babasıyla birlikte inşaat yerine gidiyordu. Orada kahve yapıyor, getir götür işlerini hallediyor, değişik işlerde çalışıyordu. Bu işlerden biri de başında yeşil siperlikli şapka olan bir adamla ilgiliydi. Çocuğa tatilde Atlantic City'nin dört bir köşesindeki adreslere zarflar götüreceğini ve bu konuda kimseye bir şey çıtlatmayacağını söyledi. Cal böylece 1965'in yaz tatilinde bir bahisçinin getir götür işlerini yaptı. Akıllı bir çocuk toplumun en alt tabakasından bile olsa işini yürütebilir. Cal Dexter da para ödemeden mahalli sinemaya girip Hollywood'un görkemini, vahşi batının uçsuz bucaksız manzaralarını, beyaz perde müzikallerinin ışıltısını, Martin ve Lewis komedilerinin kaçıklıklarını seyredebiliyordu. Televizyon reklamlarında paslanmaz çelik mutfakları olan şık apartman dairelerini, annelerle babaların birbirlerini sever gözüktükleri güleç yüzlü aileleri görebiliyordu. Otoyolun yukarısındaki billboardlardaki pırıl pırıl limuzinlere ve spor arabalara bakabiliyordu. İnşaat işçilerine karşı değildi. Onlar ilkel ve kabaydılar belki ama ona şefkat gösteriyorlardı. Yani çoğu. İnşaat alanlarında o da başında işçilerinki gibi bir miğferde geziyordu. Okulunu bitirdikten sonra onun da inşaat işlerinde babasına katılacağını düşünüyorlardı. Ama onun amaçları farklıydı. Nasıl bir hayat yaşayacağını henüz bilmiyordu. Ama bunun çekiç gürültüleriyle çimento karıştırıcılarının boğucu tozunun uzağında olmasında kararlıydı. Ancak sonra daha kaliteli, daha paralı, daha rahat bir yaşamın karşılığında verebileceği hiçbir şeyinin olmadığını fark etti. Bir an sinema aklına geldi ama sonra bütün sinema aktörlerinin çok uzun boylu erkekler olduklarını düşündü. Çoğunun boyunun 1 metre 75 santimin bile altında olduğundan haberi yoktu. Bir kadın barmenin James Dean'e benzediğini söylemesi bu işi aklına getirmişti. Ne var ki inşaat işçilerinin ona gülmesi bu düşüncesinden vazgeçmesine neden oldu. Spor ve atletizm bir delikanlıyı sokaktan alıp üne ve zenginliğe doğru yola çıkarabilirdi. Ama Cal okullarından o kadar hızlı gelip geçmişti ki okul takımlarından herhangi birine katılma fırsatını yakalayamamıştı. Düzenli bir eğitim ve gerekli nitelikler içeren herhangi bir iş söz konusu olamazdı. Geriye diğer işçi sınıfı hizmetleri kalıyordu. Garsonluk, oda hizmetçiliği, bir garajda çıraklık, servis kamyoneti sürücülüğü gibi. Liste uzayıp gidiyordu ama çoğunun sunduğu beklentiler göz önüne alındığında inşaat işinde de kalsa olurdu. Neyse ki acımasız yanlarıyla tehlikesi sayesinde bu iş birçoğundan daha iyi para getiriyordu. Ya da suç dünyası vardı. New Jersey'in rıhtımlarında veya inşaat yerlerinde yetişen birinin organize suç ve çetelerle işbirliği yapmanın, lüks apartmanlar, hızlı arabalar ve kadınlarla dolu bir hayata açılan kapı olduğunu bilmemesi olanaksızdır. Üstelik tüm bunların sonunda ender olarak hapse girerdiniz. Ancak Cal İtalyan asıllı bir Amerikalı değildi. Bu da mafya aristokrasisi üyeliğine engeldi. Ama başarıya ulaşan beyaz protestan Amerikalılar da vardı. Cal 17 yaşında okulu bıraktı. Ertesi günde babasının iş yerinde çalışmaya başladı. Burası Camden dışında bir sosyal konut projesi kapsamındaki inşaat alanıydı. Bir ay sonra buldozeri çalıştıran makinist hastalandı. Yerini alabilecek kimse yoktu. Üstelik bu özel ustalık isteyen bir işti. Cal aracın kabinine göz attı. Bu işi yapabileceğini düşünmüştü. "Ben bunu çalıştırabilirim," dedi. Ustabaşı şüpheliydi. Böylesi kurallara aykırı olurdu. Bir denetçi inşaata uğradığı takdirde işi elden giderdi. Öte yandan bütün ekip durmuş, dağlar kadar toprağın kaldırılmasını bekliyordu. Ustabaşı, "Burada dünya kadar manivela var," diyecek oldu. "Bana güvenin," dedi çocuk. Hangi manivelanın hangi işlemi yerine getirdiğini kavraması yaklaşık 20 dakika sürdü. Molozları kaldırmaya başladı. Sonuçta bir ikramiye alacaktı ama bu kuşkusuz mesleki bir kariyer değildi. 1968 yılının Ocak ayında 18 yaşına bastı. Vietcong'da Tet saldırısına girişmişti. Cal Camden'daki bir barda televizyon seyrediyordu. Haberleri birkaç reklam onun arkasından da ordunun gönüllü toplamak için çevirdiği bir film izledi. Bu filmde kaydınızı yaptırdığınız takdirde ordunun size eğitim olanağı sağlayacağı bildiriliyordu. Cal ertesi gün Camden'daki BA askerlik dairesine giderek orduya katılmak istiyorum dedi. O tarihlerde bir Amerikan genci olağan dışı koşullar dışında 18. yaş gününü arkasında bırakır bırakmaz zorunlu olarak askere alınırdı. Ancak her gencin ve bu sayının iki katı kadar ebeveynin tek emeli bu mecburiyetten sıyrılmaktı. Masanın arkasındaki başçavuş Cal'ın zorunlu askerlik kartını almak için elini uzattı. Cal Dexter, askere çağrılmadım dedi, gönüllü oluyorum. Bu sözler oradakilerin ilgisini uyandırdı. Başçavuş delikanlıya doldurması için bir form uzattı. Bir yandan da tavşanın kaçmasını engellemek isteyen bir sansar gibi onunla göz iletişimini sürdürüyordu. Aferin oğul dedi, akıllıca bir iş yapıyorsun. Benim gibi deneyimli bir askerden öğüt ister misin? Tabii. Zorunlu 2 yıl yerine 3 yıllık askerliği seç. Daha iyi bir yere atanma şansı elde edersin. Başçavuş bir devlet sırrı verecekmiş gibi ileri uzandı. Hem kim bilir 3 yıllık askerliği seçmekle belki de Vietnam'a gönderilmekten kurtulursun. Kirli kot pantolonlu çocuk, ama ben Vietnam'a gitmek istiyorum dedi. Başçavuş şöyle bir düşündü. Tamam dedi, aklına şaşayım demek dilinin ucuna kadar gelmişti. Bunun yerine sağ elini kaldır dedi. 33 yıl sonra eski inşaat işçisi 4 portakalı robottan geçirdi. Yaş saçlarını havluyla ovuşturdu, sonra gazete destesi ve portakal suyuyla oturma odasına geçti. Önce teknik dergiyi eline aldı. Vintage Airplane tirajı olmayan bir yayındı ve Pennington'da ancak abone olunarak elde edilebiliyordu. Dipnot, Vintage Airplane 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1919 ile 1930 arasında üretilen uçaklar. İlgilenenler ise yalnızca klasik ve 2. Dünya Savaşı uçaklarının meraklılarıydı. Koşucu küçük ilanlar bölümüne geçti ve eleman arayanların verdikleri ilanları okumaya başladı. Portakal suyu bardağını ağzına götürürken birden durdu ve ilanı bir kez daha okudu. Şöyle diyordu. İntikam gönüllüsü aranıyor. Ciddi teklif. Fiyat sınırı yok. Lütfen telefon edin. Burada teklif edilen bir Grumman Pacific intikam bombardıman uçağı değildi. Öyleleri yalnız müzelerde bulunuyordu. Birisi iletişim kurmak için gerekli şifreyi çözmüştü. Bir numara vardı. Bu bir cep telefonu olmalıydı. Tarih 13 Mayıs 2001'di. İkinci kısım. Kurban. Ricky Colenso, Bosna'daki bir lağım çukurunda 20 yaşında ölmek için doğmamıştı. Hayatının o şekilde son bulmaması gerekirdi. Onun üniversiteyi bitirip eşi ve çocuklarıyla Birleşik Amerika'da yaşaması, normal bir başarı ve mutluluk şansı yakalaması, özgür bir yaşam sürmesi gerekirdi. Ama fazla yufka yürekli olduğu için işleri ters gitti. Adrian Colenso adında parlak bir genç matematikçi 1970'te Washington'ın hemen dışındaki Georgetown Üniversitesi'nde bir profesörlük kürsüsü elde etmişti. Adrian 25 yaşında, yani bu konum için şaşılacak derecede gençti. 3 yıl sonra Kanada'nın Toronto şehrinde bir yaz semineri düzenliyordu. Katılımcıların arasında profesörün söylediklerinden fazla bir şey anlamamasına rağmen baş döndürücü güzellikte bir genç kız da vardı. Adı Annie Edmund'tı. Annie profesöre vurulmuştu. Tanışmadıkları halde yakın arkadaşlarının yardımıyla genç adamla bir buluşma ayarladı. Adrian Colenso'nun babasının adını bile duymamış olması Annie'yi hem şaşırtmış hem de sevindirmişti. O zamana kadar en az yarım düzine servet avcısı peşine düşmüştü genç kızın. Arabayla otele dönerlerken Annie Adrian'ın kuantum hesapları ile ilgili şaşılacak bilgisine ek olarak çok da güzel öpüştüğünü keşfetti. Genç adam bir hafta sonra Washington'a döndü. Ama Bayan Edmund kolay yılacak bir genç kız değildi. İşinden ayrıldı, Kanada konsolosluğuna küçük bir görev elde etti. Wisconsin caddesine çok yakın bir daire kiraladı ve 10 bavulla çıka geldi. 2 ay sonra evlenmişlerdi. Ontario'nun Windsor şehrindeki düğünleri bir sosyete olayı oldu. Yeni evliler hemen sonra balayları için Virgin Adaları'ndaki Canyon Körfezi'ne gittiler. Gelinin babası düğün hediyesi olarak genç çifte Georgetown'un en kırsal, dolayısıyla en gözde kesimlerinden olan Nebraska Caddesi'ne çok yakın büyük bir köşk satın aldı. Kendisine ait bir dönümlük bir korunun ortasına oturtulmuş köşkün yüzme havuzu ve tenis kortu da vardı. Gelinin harçlığı köşkün bakımını, damadın maaşına kalan masrafları sağlayacaktı. Yeni evliler böylece mutlu hayatlarına başladılar. Bebek Richard Eric Stephen 1975 yılının Nisan ayında dünyaya geldi ve çok geçmeden herkes tarafından Ricky diye çağrılmaya başlandı. Ricky diğer milyonlarca Amerikalı çocuk gibi baba evinin güvenli ve sevgi dolu ortamında büyüdü. Erkek çocukların bütün yaptıklarını yaptı, yaz kamplarına gitti, kızlarla spor arabalarının heyecanını keşfetti, aldığı notları ve yaklaşan sınavları düşündükçe kaygılandı. Ne babası gibi bir dahi ne de budalaydı. Çekici gülümseyişini babasından, yakışıklılığını annesinden almıştı. Onu tanıyanların hepsi de iyi bir çocuk olduğunu söylüyorlardı. Birisi ondan yardım isteyecek olsa elinden geleni yapardı. Ama Bosna'ya hiç gitmemesi gerekirdi. Ricky 1994'te liseden mezun oldu. Ertesi sonbaharda Harvard'a kabul edildi. O kış Bosna adındaki uzak bir yerde etnik temizliğin sadizmini, mültecilerin çilesini ve yardım programlarını televizyonda seyrederken bir şekilde yardım etmek istediğine karar verdi. Annesi Amerika'da kalması için yalvardı. Sosyal vicdanının sesini dinlemek istediği takdirde yurt içinde de yardım programları vardı. Ama yakılıp yıkılmış köy, hıçkıran yetim ve donuk yüzlü mülteci görüntüleri onu derinden yaraladığı için mutlaka Bosna'ya gitmek zorundaydı. Ricky onu yolundan alıkoymamaları için yalvardı. Babasının yaptığı birkaç telefon konuşması aracı kuruluşun Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komisyonu BMMYK olduğunu saptadı. New York'ta büyük bir ofisleri vardı. 1995 ilkbaharında eski Yugoslavya Federasyonu'nu parçalayan 3 yıllık iç savaş Bosna şehrinin altını üstüne getirmişti. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komisyonu 400 uluslararası ve memleket içinden toplanmış birkaç bin personelle orada iş başındaydı. Ekibin başında eski bir İngiliz askeri bulunuyordu. Ricky'nin televizyonda gördüğü sakallı ve enerjik Larry Hollingworth'tu bu. Ricky gönüllü olma işlemleri hakkında bilgi edinmek için New York'a gitti. New York ofisi ona nazik davranmakla beraber pek hevesli görünmedi. Amatör başvurular sayısızdı. Kişisel ziyaretler ise her gün birkaç düzineyi aşıyordu. Burası Birleşmiş Milletler'di. Yöntemleri vardı. Bürokrasi süresi en az 6 aydı. Doldurulacak formların ağırlığı bir kamyonetin amortisörünü çökertmeye yeterdi. Üstelik Ricky'nin sonbaharda Harvard'da olması gerektiğine göre sonuç büyük bir olasılıkla red olacaktı. Keyfi kaçan delikanlı yemek saatinin başlarında asansörle aşağı inerken orta yaşlı bir sekreter hanım ona sempatiyle gülümsedi. "Oraya gerçekten bir yardımda bulunmak isterseniz Zagreb'deki bölgesel ofise başvurmanız gerekir," dedi. "Orada bölgeden yardımcı kabul ediyorlar. Öylesi daha pratik oluyor." Hırvatistan'da bir zamanlar Yugoslavya'nın parçasıyken ayrılmayı başarmıştı. Burası şimdi yeni bir devletti. Birçok dernekte başkenti Zagreb'de güvenlik içinde çalışmasını sürdürüyordu. BMMYK'da bunlardan biriydi. Ricky ailesiyle uzun bir telefon konuşması yaptı. Onların gönülsüz izinlerini kopardı ve New York, Viyana, Zagreb yönünde yola çıktı. Ama orada da güçlükler onu bekliyordu. Aynı formlar doldurulacaktı. Dahası uzun taahhütlere rağbet ediliyordu. Yalnız yazın çalışacak amatörler bir sürü soruna yol açarken fazla bir katkıda da bulunamıyorlardı. Bölgesel sorumlu yardımcı olmaya çalışarak YDO'lardan birini denemelisiniz diye önerdi. Bitişik'teki kafede toplanıyorlar. BMMYK bir dünya organizasyonu olabilirdi ama o kadarla kalmıyordu. Felakete uğramış bölgelere yardım kocaman bir endüstri, bazıları için ise düpedüz bir meslekti. Yönetim dışı organizasyonlar yani YDO'lar, Birleşmiş Milletler'de hükümetlerin bireysel çabalarının durdukları yerde devreye giriyorlardı. Bosna'da 300'ü aşkın YDO vardı. Bunlardan sadece bir düzine kadarının adı toplumda bir çağrışım yapabilir. Örneğin çocukları kurtarın, İngiliz, çocukları doyurun, Amerikan, yaşlılara ilgi yokluğa karşı savaş, sınırsız doktorlar, bunların hepsi orada vardı. Bazıları inanç temelliydi, diğerleri laikti. Daha küçük olanlardan birçoğu da Bosna'daki iç savaş sırasında sürekli olarak batıya yansıtılmış, televizyon görüntülerinin etkisiyle oluşturulmuştu. En dipte ise mahallelerinin barlarında para toplamış iri yarı gençler tarafından Avrupa'dan tek tek geçirilen kamyonlar yer alıyordu. Zagreb ya da Adriyatik'in Split Limanı yolculuğun Bosna'nın kalbine uzanan son bölümüne geçmek için birer atlama tahtasıydı. Ricky kafeyi buldu. Dışarıdaki sert Mart rüzgarına karşı koyabilmek için kahve ile Slivovic ısmarladı ve bağlantı kurabileceği birini görebilmek için etrafına bakındı. 2 saat sonra kamyoncuya benzeyen iri yarı ve sakallı bir adam içeri girdi. Arkasında ekose bir pardüsü olan adam kahve ile konyak ısmarladı. Ricky'nin Kuzey veya Güney Carolina olarak teşhis ettiği bir şiveyle konuşuyordu. Ricky yerinden kalkıp kendini tanıttı. Şans yüzüne gülmüştü. John Slack, Somunlar ve Balıklar adına küçük çaplı bir Amerikan Yardımsever Derneği adına yardım malzemesi taşıyan ve dağıtan biriydi. Merkezi Güney Carolina'nın Charleston şehrinde olan söz konusu dernek, televizyon vaizi ve ruh kurtarıcısı Billy Jones'a bağlı Kurtuluş Yolu'nun yeni oluşturulmuş bir koluydu. Slack bu gibi hikayeleri çok duymuş birinin tavrıyla Ricky'yi dinledi. "Kamyon kullanmasını bilir misin delikanlı?" diye sordu. "Evet." Bu o kadar da doğru sayılmazdı ama Ricky büyük bir kamyonun bir kamyonetten o kadar da farklı olmaması gerektiğini düşünmüştü. "Harita okumasını da bilir misin?" "Tabii." "Ve yüklü bir ücret istiyorsun öyle değil mi?" "Hayır, büyük babandan yeterli bir harçlık alıyorum." John Slack'in gözleri parladı. "Yani kendin için bir şey istemiyorsun, sadece yardım etmek istiyorsun öyle mi?"
"Doğru."
"Öyleyse tamam, işe alındın. Benimkisi aslında küçük bir operasyon. Gidip yerinde yani Avusturya'da yiyecek, giyecek, battaniye gibi yardım malzemesi satın alıyorum. Bu malzemeyi kamyonla Zagreb'e getiriyorum. Benzin deposunu dolduruyorum. Ondan sonra ver elini Bosna. Merkezimiz Travnik, orada binlerce mülteci var."
"Ricky, benim için mesele yok," dedi. "Ayrıca masraflarımı da cebimden öderim."
Slack kadehinde kalan konyağı dikti. "Haydi gidelim," dedi. Kamyon 10 tonluk Alman malı bir Hanomag'tı. Ricky de daha sınıra varmadan bunu kullanmayı becerdi. Direksiyonu birbirlerinden devir alarak Travnik'e varmaları 10 saat sürdü. Şehrin hemen dışındaki merkeze vardıklarında vakit gece yarısıydı. Slack delikanlıya birkaç battaniye fırlattı. "Geceyi araçta geçir," dedi. "Sabahleyin sana kalacak bir yer buluruz." Somunlar ve Balıklar operasyonu gerçekten de küçük çaplıydı. Direksiyonda ağzından sadece tek eceli sözcükler çıkan bir İsveçli ile daha fazla malzeme almak üzere kuzeye hareket etmekte olan ikinci bir kamyon, yağmacıları engellemek amacıyla zincirlerle örülü bir çitle çevrili küçük bir birim, ofis olarak portatif bir işçi kulübesi boşaltılmış, fakat henüz dağıtılmamış yiyecek maddeler için depo dedikleri bir sundurmayla bölgeden angaje edilmiş Bosnalı 3 personeli içeriyordu. Artı küçük yükler ve dağıtımları için siyah renkli 2 yeni Toyota arazi cipi. Slack delikanlıyı etrafa tanıttı. Ricky böylece Bosnalı bir dulun şehir içindeki evinde bir oda buldu. Gidip gelmek için külüstür bir bisiklet satın aldı ve parasını belindeki kemerde muhafaza ettiği desteden ödedi.
Jones'la kemeri fark etmişti. O kesenin içinde kaç paran olduğunu sorabilir miyim diye sordu. Ricky, $1000 getirdim diye yanıt verdi. Belki acele bir durum olur diye. Kahretsin, sakın paranı ortalarda gösterme. Yoksa göz açıp kapayana dek durumu kendin yaratırsın. Buradaki adamlar o kadar parayla emekliliğe ayrılabilirler. Ricky dikkat edeceğine söz verdi. Çok geçmeden oralarda posta hizmeti diye bir şey olmadığını keşfetti. Bosna Devleti diye bir şey olmadığından Bosna posta servisleri oluşturulmamıştı. Eski Yugoslav postaları ise bu devletle birlikte tarihe karışmıştı. John Slack ona Hırvatistan'a, oradan da Avusturya'ya çıkan herhangi bir şoförün herkes için mektup ya da kart postalayacağını bildirdi. Ricky Viyana havaalanında satın alıp omuz torbasına astığı desteden bir kart seçip alelacele birkaç satır karaladı. İsveçli bunu kuzeye götürdü. Kart bir hafta sonra Bayan Colenso'nun eline geçti. Travnik bir zamanlar Sırplar, Hırvatlar ve Bosnalı Müslümanların oturduğu işlek bir ticaret şehriydi. Bu farklı toplulukların varlığı kiliselerinden belli oluyordu. Giden Hırvatlardan kalan bir Katolik kilisesi, yine giden Sırplara ait Ortodoks kilisesi ve hala Bosnalı veya Boşnak denilen Müslüman çoğunluğa ait bir düzine cami vardı. Uzun yıllar uyum içinde yaşamış olan bu üç etnik topluluk iç savaşın patlak vermesiyle paramparça olmuştu. Ülkenin sağında solunda ard arda soykırımların yapıldığı duyulunca farklı topluluklar arasında güven diye bir şey kalmamıştı. Sırplar Travnik'e hakim olan Vlasiçtra dağlarının kuzeyinde Laspa Irmağı Vadisi'ni aşarak Banja Luka'ya çekildiler. Hırvatlar da çekilmek zorunda bırakıldılar. Çoğu ana yolu izleyerek 10 mil ötedeki Vitez'e girdiler. Böylece 3 ayrı etnik müstahkem mevki kurulmuş oldu. Bunların her birine de söz konusu etnik gruba ait mülteciler akmaya başladı. Sırplar dünya medyasında bütün soykırım olaylarının failleri olarak betimlendiler. Oysa yalıtılmış veya azınlık durumunda kalarak katledilmiş Sırp toplulukları da vardı. Bu kanının nedeni eski Yugoslavya'da ordunun kontrolünün büyük ölçüde Sırpların elinde bulunmuş olmasıydı. Ülke parçalanınca bunlar ağır silahların %90'ını kaparak aşılamaz bir üstün konum elde etmişlerdi. Aralarındaki Hırvat olmayan azınlıkta kalmış toplulukları katletmekten sakınmayan Hırvatlara Almanya Başbakanı Kohl vakitsiz olarak özerklik tanımıştı. Böylece onlar da dünya pazarlarından silah satın alabilecek konuma geldiler. Bosnalılar büyük ölçüde silahsızdılar ve Avrupalı politikacılar böyle kalmalarına karar verdi. Bunun sonucunda yapılan vahşetin en büyük kısmına onlar hedef oldu. 1995 ilkbaharının sonlarında Amerikalılar devreye girdi. Bir şey yapmadan olaylara seyirci kalmaktan bıkarak askeri güçlerini kullanmaya karar verdiler. Sırpları hırpalayacaklar ve bütün tarafları Ohio'nun Dayton şehrinde konferans masasına oturtmak zorunda bırakacaklardı. Bundan sonraki Kasım ayında Dayton anlaşması yürürlüğe girecekti. Ne var ki Ricky Colenso o günleri göremeyecekti. Ricky'nin ulaştığı Travnik dağların ötesindeki Sırp mevzilerinden fırlatılmış top mermilerine hedef olmuştu. Binaların çoğu duvarlara yaslanmış kalaslarla emniyete alınmıştı. Bir mermi isabeti aldıkları takdirde kibrit çöpü gibi ufalanacaklar fakat bina kendini koruyacaktı. Çoğu pencere camları yok olmuş, yerlerine naylonlar gerilmişti. Parlak renklere boyalı en büyük cami her nasılsa isabet almamıştı. Şehirdeki en büyük iki bina lise ile bir zamanların ünlü müzik okulu ağzına kadar mülteciyle doluydu. Çevredeki kırsal alanlara, dolayısıyla da ekinlere ulaşma şansı olmayan önceki şehir nüfusunun 3 katı mülteci grubu hayatta kalabilmek için yardım organizasyonlarının desteğine muhtaçtılar. Somunlar ve balıklar, onların yanı sıra şehirdeki bir düzine kadar daha ufak YDO'lar işte burada devreye giriyordu. 200-250 kilo yiyecek yardımı yüklü cipler hala uzaktaki irili ufaklı köylere kadar gidebiliyorlardı. Buralarda yiyecek sıkıntısı Travnik merkezindekinden de büyüktü. Ricky yiyecek çuvallarını ciplere yükleyip bozuk yollardan güneydeki dağlık bölgelere gitmeye seve seve razı oldu. Georgetown'da oturduğu yerden televizyondaki sefalet görüntülerini izlemesinden ve bunun etkisinde kalarak buralara gelmesinden 4 ay sonra mutluydu. Yapmak için geldiği işi yapıyordu. Buğday, mısır, süt tozu ve çorba konserveleriyle dolu çuvalları bir haftadır aç olan bir köyün meydanına yığdığı sırada yüzleri yıpranmış köylülerle esmer tenli iri gözlü çocukların gözlerinde gördüğü minnettarlık onu çok etkiliyordu. İçtenlikle inandığı şefkatli bir tanrının sırf bir Amerikalı olarak yaratıldığı için ona bahşettiği tüm avantajlara karşılık bir şekilde bir şeyler yaptığını hissediyordu. Bütün Yugoslavya'nın ortak dili olan Sırp ve Hırvatça'nın tek kelimesini bilmiyordu. Bosna lehçesinin de. Yerel coğrafya hakkında dağ patikalarının nereye çıktığı, nerelerinin güvenli olduğu, nerelerin ise tehlikeli olabileceği hakkında bir fikri yoktu. John Slack onun yanına Bosnalı bir personel vermişti. Okulda öğrendiği İngilizcesiyle Fadıl Süleyman ona rehberlik ve tercümanlık yapacaktı. Nisan ayı ve Mayıs'ın ilk yarısı her hafta ailesine bir mektup ya da bir kart yolladı. Bunlar kimin yardım yüklemek için kuzeye çıktığına bağlı olarak Hırvat veya Avusturya pullarıyla ve kısa ya da daha uzun gecikmelerle yerlerine ulaştılar. Mayıs ayının ikinci yarısında bir gün Ricky tek başınaydı ve bütün depo onun sorumluluğundaydı. İsveçli Lars'ın kamyonu Hırvatistan'daki ıssız bir dağ yolunda, kuzey sınırında, Zagreb'e yakın bir yerde arıza yapmıştı. John Slack ona yardım etme ve kamyonu çalıştırmak için ciplerden birini alarak yola çıkmıştı. Fadıl Süleyman Ricky'den bir iyilik istedi. Travnik'teki binlerce Bosnalı gibi Fadıl da savaş rüzgarının yaklaşması üzerine evini terk etmişti. Ailesinin evinin Vlasic sıra dağlarının yamaçlarındaki küçük bir çiftlik olduğunu anlattı. Evinden bir şeylerin ayakta kalıp kalmadığını merak ediyordu. Ev ateşe verilmiş miydi? Hala ayakta mıydı? Savaş başladığı sıralarda babası ailenin hazinelerini samanlığın altına gömmüştü. Hala oradalar mıydı? Özetle 3 yıldan beri görmediği baba evini ziyaret edebilir miydi? Ricky ona seve seve izin verdi ama mesele bundan ibaret değildi. Dağa tırmanan patikalar ilkbahar yağmurlarıyla kayganlaştığından oralardan ancak bir ciple geçilebilirdi. Fadıl ciplerden birini ödünç alabilir miydi? Ricky zor durumdaydı. Yardım etmek istiyordu, benzinin parasını da verecekti. Ama dağ güvenli miydi? Sırp müfrezeleri bir zamanlar oralarda kol gezmişler, aşağıdaki Travnik'i ellerindeki ağır silahlarıyla top ateşine tutmuşlardı. Fadıl ısrar etti. O olaylar bir yıl önceydi. Ailesinin evinin bulunduğu güney yamaçları bugünlerde güvenliydi. Ricky tereddüt etti. Fadıl'ın anlattıkları onu duygulandırmıştı. İnsanın evini kaybetmesinin nasıl bir duygu olduğunu düşünüyordu. Sonunda kabul etti. Yalnız bir şartı vardı. O da Fadıl'a eşlik edecekti. Gerçekten de ilkbahar güneşinin altında hoş bir yolculuk yaptılar. Şehri arkalarında bırakarak ana yoldan Donji Vakıf'a doğru tırmandılar. Fakat 16 kilometre sonra sağa döndüler. Ana yol tırmanıldıkça bozuk bir patika haline almıştı ve hala tırmanmaya devam ediyordu. İlkbahar yapraklarıyla donanmış kayın, diş budak ve meşe ağaçları etraflarını sarmıştı. Ricky manzarayı okuldan bir grupla kamp yapmaya gittiği Shenandoah'a benzetti. Köşelerde patinaj yapmaya başladılar. Ricky dört tekerlekli devinim düzeneği olmamış olsa bu yolculuğu başaramayacaklarını itiraf etti. Meşe ağaçları yerlerini iğne yapraklara bıraktı. Yolcular da 1500 metrede aşağılardaki yoldan gözükmeyen, gizli bir saklanma yeri olabilecek bir vadiye çıktılar. Çiftlik evi vadinin ortasındaydı. Binanın taştan bacası ayakta kalmış ama geriye kalanı yakılıp yıkılmıştı. Eski sığır ahırlarının ötesinde ateşe yenik düşmemiş birkaç ambar çökmenin eşiğindeydi. Ricky Fadıl'a bakarak "Çok üzgünüm," dedi. Kararmış bacanın hizasında araçtan indiler. Fadıl yaş güllerin içinde ilerleyip büyüdüğü yerden kalanları ayağının ucuyla iteklerken Ricky bekledi. Sonra sığır ahırının ve iğrenç içerikleri yağmurdan kabarmış lağım çukurunun yanından geçerek babasının çapulculardan korumak için ailenin değerli eşyasını gömmüş olabileceği ambarlara doğru yürüyen genç Bosnalı'yı izledi. Hışırtıyı ve mırıltıları işte o zaman duydular. İki erkek onları pis kokan ıslak bir muşambanın altında buldu. Yaşları 10'la 4 arasında değişen korku içinde büzülüp kalmış 6 küçük çocuktular. 4 küçük erkek, 2 de kız çocuğu. Bunlardan yaşça daha büyük olanı grubun anneliğine ve liderliğine soyunmuştu. Onlara bakan iki erkeği görünce korkudan dondular. Fadıl yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. Kız bir süre sonra yanıt verdi. "Fadıl Gorica'dan gelmişler," dedi. "Dağ yolu üzerinde buraya 4 mil uzaklıkta küçük bir köydür. Adı Küçük Tepe anlamına gelir. Orasını bilirdim." "Ne olmuş?" Fadıl yerel dille bir süre daha konuştu, kız yanıt verdi ve birden ağlamaya başladı. "Adamlar geldiler, Sırplar, asker üniformalı adamlar." "Ne zaman geldiler?" "Dün gece." "Sonra ne oldu?" Fadıl içini çekti. "Çok küçük bir köydü, 4 aile, 20 yetişkin, belki 12 çocuk, hepsi öldüler. Ateş başlayınca ebeveynleri çocuklara kaçın diye bağırmış, onlar da karanlıkta kaçmışlar." "Hepsi yetim öyle mi?" "Evet, hepsi yetim." "Amerikalı, tanrım, nasıl bir memleket burası," dedi. "Bu çocukları kamyona yükleyip vadiye indirmeliyiz." Her biri bir büyüğünün eline yapışmış olan çocukları samanlıktan pırıl pırıl ilkbahar güneşine çıkardılar. Kuşlar şakıyordu, güzel bir vadiydi. Ağaçların kıyısında adamları gördüler. 10 kişiydiler ve yanlarında ordu kamuflajlı 2 Rus gaz jipi vardı. Adamlar da kamuflaj giysiliydi ve tepeden tırnağa silahlıydılar. 3 hafta sonra posta kutusuna bakan ve o gün bir kart gelmeyeceğini anlayan Bayan Annie Colenso, Ontario'nun Windsor kentindeki bir numarayı çevirdi. Zilin ikinci çalışında telefon açıldı. Bayan Colenso babasının özel sekreterinin sesini tanıdı. ''Günaydın Jean, ben Annie, babam orada mı?'' ''Tabii ki Bayan Colenso, hemen bağlıyorum.''
3. kısım, Büyük Patron. A filosu personelinin barakasında 10, bitişikteki B filosunun barakasında da 8 genç adam vardı. Dışarıda hava alanının parlak yeşil çimlerinin üstünde 2 veya 3 Hurricane, kokpitin arkasındaki çok özel şişkinliğin yol açtığı o kombur duruşlarıyla bekliyordu. Yeni değillerdi, üstlerindeki yamalar da 15 gün önce Fransa'nın yukarılarında aldıkları savaş yaralarına işaret ediyordu. Barakaların içindeki hava İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Coltishall Havaalanı'na 25 Haziran 1940 günü hakim olan sıcak yaz güneşiyle daha fazla çelişkili olamazdı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Kanada taburu olarak da bilinen 242. taburundaki gençlerin ruh hali olabildiğince bozuktu, hem de çok haklı olarak. 242 Batı cephesindeki ilk silahın patlamasından beri savaş halindeydi. Fransa uğruna doğu sınırından Manş kıyılarına kadar savaşmışlardı. Fakat Hitler'in büyük yıldırım savaş mekanizması Fransız ordusunu bir yana savurarak ilerleyince, bu taşkını durdurmaya çalışan pilotlar üstlerini boşaltılmış buldular ve paraşütle indikleri yerlerden geri çekildiler. Yiyecek, kalacak yer, yedek parça ve yakıt bulmak için mücadele ediyorlardı. Geri çekilen bir ordunun parçası olan herhangi bir kimse kaosun ne demek olduğunu bilir. Manş'tan İngiltere'ye geçerken 2. Savaşı Dunkirk'ün kumlarının yukarısında yaşadılar. İngiliz ordusu mensupları o sırada bozgundan kurtarabilecekleri her şeyi kurtarmaya, beyaz yarları sakin denizin öte yanında kışkırtıcı derecede yakın görünen İngiltere'ye kürek çekebilmek için yüzebilen her şeyi kapmaya çalışıyorlardı. Sonuncu Tommy de o korkunç kumsaldan tahliye edilip çevrenin son savunucuları 5 yıllık bir tutsaklık için Almanların eline düşerken Kanadalılar bitkin haldeydi. Korkunç şekilde hırpalanmışlardı. 9'u öldürülmüş, 3'ü yaralanmış, 3'ü de düşürülüp esir olmuşlardı. 3 hafta sonra hala Coltishall'da mıhlanmış durumdaydılar. Ne yedekleri vardı ne de araç gereçleri. Hepsi Fransa'da kalmıştı. Taburlarının komutanı Baba Gobiel haftalardan beri hastaydı ve görevinin başına dönmeyecekti. Ancak İngilizler onlara yeni bir komutan vaat etmişlerdi. Bu kişi ise her an gelebilirdi. Üstü açık küçük bir spor araba hangarların arasından çıktı ve 2 ahşap personel barakasının arasında durdu. Bundan bir adam güçlükle indi. Hiç kimse onu karşılamaya gelmedi. Adam A filosunun barakasına doğru hantal adımlarla yürüdü. 1-2 dakika sonra oradan çıkıp B barakasına yönelmişti. Kanadalı pilotlar pencerelerden onu izliyorlardı. Adamın bacaklarını açarak yuvarlanır gibi yürüyüşü tuhaflarına gitmişti. Kapı açıldı ve adam aralıkta belirdi. Omuzlarındaki apoletler tabur komutanlığı rütbesini açıklıyordu. Kimse ayağa kalkmadı. ''Burada yetkili olan kim?'' diye öfkeyle sordu. Tıknaz bir Kanadalı Steve Edmund'ın bir sandalyede yayılarak oturduğu yerden birkaç adım ötede ayağa kalktı ve yeni geleni mavi bir sisin içinden inceledi. ''Stan Turner, sanırım benim.'' dedi. Daha işin başındaydılar. Stan Turner'ın 2 uçak düşürdüğü doğrulanmıştı. Zaman içinde toplam 14 madalya alacaktı. Öfkeli mavi gözlü İngiliz subayı hızla dönerek Hurricane'lerden birine doğru seyirtti. Kanadalılar onu seyretmek için barakalarından çıkmışlardı. Johnny Lott da Steve Edmund da gözlerime inanamıyorum diye homurdandı. Keratalar bize bacaksız bir komutan yollamışlar. Bu doğruydu. Yeni gelen komutan 2 protezin üstünde dolaşıyordu. Kendini Hurricane'in kokpitinin içine çekti. Rolls-Royce Merlin'i hayata geçirdi. Makineyi rüzgarın içine çevirdi ve havalandı. Yarım saat süreyle avcı uçağına bütün bilinenlere ek olarak birkaç da bilinmeyen akrobasi numarası yaptırdı. Ustalığı kısmen savaştan çok önceki bir uçak kazasında her iki bacağını kaybetmeden önce bir hava akrobasisi ası olmasından, kısmen de bacaklarının olmamasından kaynaklanıyordu. Bir avcı pilotu sert bir dönüş yapınca ya da gazı kesmeden yaptığı bir pike dalışı kesince vücudunu ağır yer çekimi güçlerine hedef haline getirir. Bunun etkisiyle kan bedeninin üst kısmından aşağı çekilir. Bunun sonucunda da kişi kendini kaybeder. Ama bu pilotun bacakları olmadığı için kanı çaresiz üst bedeninde beynine daha yakın kalmak durumundaydı. Taburu da onlardan daha sıkı dönüşler yapabildiğini öğrenecekti. Çok geçmeden Hurricane'i yere indirdi, dışarı kaydı ve seslerini çıkarmadan bekleyen Kanadalılara doğru yürüdü.
Onlara adım Douglas Bader dedi ve bütün kahrolası hava kuvvetlerinin en usta kahrolası taburu olacağız. Sözünü tuttu da, Fransa savaşı kaybedilip Dunkirk kumsallarındaki savaşın da kaybedilmesinden ramak kaldığı sırada, hava kuvvetleri komutanı Göring Hitler'e İngiltere'nin istilasının gerçekleşmesi için göklere hakimiyeti vaat ediyordu. İngiltere savaşı bu göklere hakimiyet mücadelesiydi. Savaş sona erdiğinde bacaksız komutanlığı tarafından eğitilen 242. taburun Kanadalı pilotları, düşürdükleri uçaklarla kendi kaybettikleri uçaklar arasındaki benzersiz oranla ün sahibi olmuşlardı. Alman Luftwaffe'si sonbahar sonlarında pes edip Fransa'ya çekilmişti. Hitler öfkesini Göring'den çıkardı ve dikkatini doğuya, Rusya'ya çevirdi. Kanadalıların 40 yazının 6 ayına yayılan süre içindeki 3 savaşta Fransa, Dunkirk ve İngiltere savaşlarında 88 uçak düşürdükleri doğrulandı. Bunların 67'si İngiltere savaşındaydı. Buna karşın savaş esnasında 17 pilot kaybetmişlerdi ki 3 tanesi dışında bunların hepsi Kanadalıydı. 55 yıl sonra Steve Edmund yazı masasının arkasından kalktı ve yıllardır defalarca yaptığı gibi bir kez daha duvardaki fotoğrafa yürüdü. Beraber uçtuğu adamların tümü bu fotoğrafta yoktu. Birçokları başkaları gelmeden ölmüştü. Fakat fotoğraf savaşın en hararetli dönemine rastlayan Ağustos sonunun sıcak ve bulutsuz bir gününde Duxford'daki 17 Kanadalıyı gösteriyordu. Hemen hemen hepsi gitmişti. Çoğu da savaşırken. Yaşları 19'da 22 arasındaki gençlerin yüzleri şen ve hayat dolu olarak onlara bakıyordu. Beklentileri vardı, yaşamın eşiğindeydiler ama yaşamı görmek çoğunun yazgısında yoktu. Steve Edmund fotoğrafa daha yakından baktı. Ben Zee fotoğrafın çekilişinden 2 hafta sonra 7 Eylül'de Thames Halicinin yukarısında uçarken düşürülerek hayatını kaybetmişti. Newfoundlandlı çocuk Solanders da bir gün sonra ölmüştü. Yan yana duran Johnny Latta ile Willie McKnight 1941 yılının Ocak ayında Biscay Körfezi'nin yukarılarında yan yana uçarken öleceklerdi. Yaşlı adam içimizde en iyi sendin Willie diye mırıldandı. McKnight bir astı, süper bir as. Savaşının ilk 17 gününde 9 uçak düşürecekti. İlk görevinden 10 ay sonra sadece 21 yaşında öldüğünde ise havada 21 zafere imza atmış bulunuyordu. Steve Edmund hayatta kalarak oldukça yaşlı ve son derece zengin bir adam olmuştu. Ontario'nun madenciler kralıydı. Ama fotoğraf yıllarca yanında kazmasıyla bir barakada yaşarken ilk milyon dolarını kazandığında Forbes dergisi milyarderliğini ilan ettiğinde de duvarını süslemeye devam edecekti. Hayat dediğimiz olayın ne kadar kırılgan olduğunu ona hatırlatması için fotoğrafı saklamıştı. Geçmişi anımsadıkça nasıl olup da hayatta kaldığına inanamazdı. İlk kez düşürüldüğünde 242. tabur 1941 yılının Aralık ayında uzak doğuya hareket ediyordu. Ama o hastanedeydi. İyileştiği zaman onu eğitim kadrosuna aldılar. Öfkeden kudurarak yine savaşa katılmak için komutanlığı dilekçe bombardımanına tutmuştu. Sonunda tam Normandiya çıkarmaları sırasında istemi yerine getirildi. O çok hızlı ve çok güçlü Tayfun avcı bombardıman uçağını korkunç tank katilini uçuruyordu. Remagen yakınında ikinci düşürülüşü sırasında Amerikalılar Rene'i fırtına gibi aşıyorlardı. Kendisi ilerleyen kuvvetlere destek veren bir düzine kadar öncü İngiliz Tayfun'unun arasındaydı. Motorun aldığı isabet ona yükselti kazanıp kanopiyi atmaya ve mahkum uçak patlamadan önce aşağı atlamaya birkaç saniyelik bir vakit tanıdı. Atlayış mesafesi kısa, yere inişi de çok sert olduğundan her iki bacağı da kırılmıştı. Steve Edmund duyduğu acıdan sersemlemiş halde karların üstünde yatarken yuvarlak çelik miğferlerin ona doğru koştuklarını hayal meyal fark ediyor, gelenlerin tayfunlardan özellikle nefret ettikleri bilinen Almanlar üstüne üstlük üzerlerine ateş yağdırdığı hoşgörüsüz bir SS panzer birliği olduğunu düşünerek dehşet duyuyordu. İyice sarılıp sarmalanmış bir karaltı durup ona bakışını dikti. "Bir ses şuraya bakın," dedi. Steve ferahlayarak tuttuğu soluğunu salıverdi. Adolf'un seçme birliklerinde Mississippililer gibi heceleri yaya yaya konuşacak çok az kişi vardı. Amerikalılar ıstırabını morfinle uyuşturarak onu Ren'in diğer yakasına geçirdiler. Oradan da uçakla İngiltere'ye nakledildi. Kemikleri yerine oturtulup bacakları alçıya alındıktan sonra cepheden yeni gelecekler için gereksinilen bir yatağı boşu boşuna işgal ettiğine karar verilerek güney kıyısındaki bir nekahet evine sevk edildi. Orada bir süre koltuk değneklerine abanarak hoplaya zıplaya dolaştıktan sonra da Kanada'ya geri gönderildi. Steve Tudor çağından kalma harap haldeki Dilbury köşkünden, bilardo masasını andıran çim alanlarından ve güzel hemşirelerinden çok hoşlanmıştı. O ilkbahar 25 yaşını doldurmuştu ve yarbaylığa kadar yükselmişti. İki subaya bir oda düşüyordu ama Steve'in oda arkadaşı gelene kadar bir hafta geçti. O subay Amerikalı ve aynı yaşlardaydı. Üniforma giymiyordu. Kuzey İtalya'daki bir silahlı çatışmada sol koluyla omzu parçalanmıştı. Bu da düşman hatlarının arkasında gizli bir operasyon anlamına geliyordu. Özel kuvvetler.
Yeni gelen selam dedi. Adım Peter Lucas. Satranç oynar mısın?
Steve Edmund, Ontario'daki maden kamplarından gelerek dünyanın nikele gereksinim duymadığı günlerde işsizlikten kurtulmak için 1938'de Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne katılmıştı. O istenmeyen nikel sonraki yıllarda her uçak motorunun bir parçası olacaktı. Lucas oda arkadaşından farklı olarak New England'ın en üst sınıfından gelmiş, doğduğu günden itibaren bir gencin isteyebileceği her şeyi olmuştu. İki genç adam çimlerin üstünde aralarında bir satranç masasıyla oturdukları sırada radyo yemekhane penceresinden dışarıya o günlerin BBC spikerlerinin inanılmaz derecede kibar şivesiyle son havadisleri duyurdu. Mareşal von Rundstedt, Lüneburg kırlarında koşulsuz teslim anlaşmasını imzalamıştı. Tarih 8 Mayıs 1945'ti. Avrupa'daki savaş sona ermişti. Amerikalı ile Kanadalı oturarak bir daha eve dönmeyecek olan bütün arkadaşları yad ettiler ve ikisi de sonradan bunun başkalarının önünde son ağlayışları olduğunu hatırlayacaktı. Bir hafta sonra ayrılarak ülkelerine döndüler ama İngiltere kıyısındaki bu nekahet evinde hayatları boyu sürecek bir arkadaşlığın temeli atılmıştı. Steve Edmund evine döndüğü zaman farklı bir Kanada'yla karşılaştı. O da farklı bir adamdı. Büyük bir gelişim yaşayan, ekonomiye dönen, bol madalyalı bir savaş kahramanı. O Sudbury Havzası'ndan gelmişti ve havzaya döndü. Babası bir madenciydi, ondan önce dedesi de. Kanadalılar 1885'ten beri Sudbury çevresinden bakırla nikel çıkartıyorlardı. Edmund'lar da burada en uzun çalışanlardandı. Steve Edmund'a hava kuvvetleri yüklüce bir para borçluydu. Steve bu parayı öğrenimi için kullandı. Ailesi içinde yüksek öğrenim gören ilk kişiydi. Öğrenim dalını doğal olarak maden mühendisliği olarak seçmişti. Ayrıca metalurji kursuna da yazılmıştı. Her ikisinden de 1948'de sınıfının en iyileri arasında mezun oldu ve hemen havzanın başlıca işvereni olan UNŞ, yani Uluslararası Nikel Şirketi tarafından kapıldı. 1902'de kurulan UNŞ, Kanada'yı dünyanın birinci nikel üreticisi yapmıştı. Şirketin temeli ise Sudbury, Ontario'nun dışındaki muazzam rezervdi. Steve Edmund şirkete stajyer maden yöneticisi olarak katıldı. Genç adam Sudbury'nin bir banyosunda rahat fakat sıradan ahşap bir evde maden yöneticisi olarak yaşamını sürdürebilirdi. Ancak ona daima daha iyisi olduğunu fısıldayan huzursuz bir ruh haline sahipti. Üniversitede adı pentlandit olan temel nikel cevherinin başka birçok elementle barındırdığını ona öğretmişti. Pentlandit platin, palladium, iridium, rutenyum, rodyum, tellurium, selenyum, kobalt, gümüş ve altın da içerebilir. Steve Edmund ender metalleri, kullanım alanlarını ve pazarlanma olasılıklarını da incelemeye başladı. Bu kendisi dışında kimsenin ilgilenmediği bir konuydu. Bunun da nedeni vardı. Söz konusu metallerin oranları o kadar düşüktü ki ana cevherden çıkarılmaları ekonomik değildi. Sonuçta cüruf yığınına katılıyordu. Aslında bu ender metalleri doğru dürüst tanıyanlar azdı. Tüm büyük servetler parlak bir fikre ve buna eşlik edecek cesaretle kararlılığa dayanır. Sıkı çalışmakla şansın da katkısı olur tabii. Steve Edmund'un parlak fikri diğer genç maden yöneticileri arpa hasatının ardından bira içmeye giderken laboratuvara dönmek oldu. Sonuçta basınçla asit etkimesi adında bir işlem geliştirdi. Bu işlem temelde ender metal zerreciklerini cürufun içinden eriterek çıkartmak, sonra da tekrar metal olarak oluşturmaktan ibaretti. Edmund keşfini UNŞ'ye götürmüş olsa sırtını okşarlar, belki de ona nefis bir yemek ısmarlarlardı. Adam bunun yerine işinden istifa etti, 3. sınıf bir tren biletiyle Toronto'ya ve oradaki patent ofisine gitti. 30 yaşındaydı ve başarıya giden yolda ilk adımını atmıştı. Edmund tabii ki borçlandı ama bu pek fazla değildi. Çünkü aklına koyduğu iş için fazla paraya ihtiyacı yoktu. Cevher tükendiği ya da en azından devam etmek ekonomik olmadığından tüm pentlandit cevheri kazılarına son verildiğinde maden şirketleri arkalarına muazzam cüruf yığını bırakmışlardı. Bu kalıntılar çöptü, kimse onları istemiyordu. Ama Steve Edmund istiyordu. Onları birkaç sente satın aldı. Toronto borsasında Emmys diye bilinen Edmund metallerini kurdu. Aniden fiyatlar fırladı. Edmund türlü yağcılıklara rağmen satmadı. Bankalarla finans danışmanlarının önerdikleri kumarların hiçbirine atılmadı. Böylece şamatalı reklamlardan, sabun köpüğü girişimlerden ve çöküşlerden kaçınmasını bildi. 40 yaşındaki Edmund'un yüzlerce milyonu vardı. 65 yaşında olduğu 1985'te ise bir milyarderdi. İş adamı hiç caka satmıyordu. Nereden geldiğini hiç unutmuyordu. Hayır işlerine çok para harcıyordu. Herkesin yüzüne gülmekle beraber politikadan kaçınıyordu. Ve iyi bir aile erkeği olarak biliniyordu. Yıllar içinde adamın uysal görünümüne kanan bazı sersemler sahtekarlık etmeye, yalan söylemeye veya çalmaya kalkışmışlardı. Ancak çoğu kez iş işten geçtikten sonra Steve Edmund'un karakterinde, arkasında oturduğu herhangi bir uçak motorunda olduğu kadar çelik bulunduğunu keşfetmişlerdi. 1949'da büyük keşfinden hemen önce tek evliliğini yapmıştı. Faye ile onunkisi bir aşk evliliğiydi ve kadın 1994'te tedavisi olmayan bir hastalıktan ölene dek de öyle kaldı. Bir tek çocukları olmuştu. 1950'de doğan kızları Annie. Steve Edmund ilerleyen yaşına rağmen kızına hala çok düşkündü. Annie'nin 22 yaşında evlendiği Georgetown Üniversitesi akademisyeni Profesör Adrian Colenso'yu çok beğenmişti. Hele koleje başlamadan önce Avrupa'da bir yerlere gitmiş olan biricik torunu Ricky'yi tabarcasına seviyordu. Steve Edmund çok haklı olarak hayatından hoşnut bir adamdı. Ama kendini hırçın ve huzursuz hissettiği günler de oluyordu. O zaman Ontario'nun Windsor kentinin yukarılarındaki çatı katı ofisinde bir aşağı bir yukarı yürür, fotoğraftaki genç yüzlere tekrar tekrar bakardı. Çok uzaklarda ve çok eskilerde kalmış yüzlere. Dahili telefon çaldı. Steve Edmund masasının başına yürüdü. Evet John. Virginia'dan Bayan Colenso arıyor efendim. Güzel, bağlayın. Yaşlı adam bağlantıyı beklerken kapitone ile döner koltuğunda arkasına yaslandı. Evet canım, nasılsın? Dinlerken Steve Edmund'un yüzündeki gülümseyiş silindi. Oturduğu koltuktan öne doğru eğilerek masanın üzerine abandı. Kayıp da ne demek? Telefon etmeyi denedin mi? Bosna mı? Bağlantı yok demek. Annie, zamanı çocuklarının mektup yazmadıklarını biliyorsun. Belki oradaki postanelerde takılıp kalmıştır. Tamam, gerekeni yaparım. Bu işi sen bana bırak. Kimin için çalışıyordu? Steve Edmund önüne kağıt kalem çekerek kızının söylediklerini kaydetti. Somunlar ve balıklar. Adı bu değil mi? Bir yardım örgütü mü? Mültecilere yiyecek yardımı yapıyorlar. Öyleyse kayıtları vardır. Olması gerekir. Sen bu işi bana bırak canım. Evet, bir şey öğrenir öğrenmez seni ararım. Yaşlı adam telefonu kapattıktan sonra bir an düşündü. Arkasından şirketinin genel müdürünü çağırdı. Çalıştırdığın gençler arasında internette araştırma yapmaktan anlayan biri var mı diye sordu. Müdür şaşırdı. Tabii ki düzinelerce var. Somunlar ve Balıklar adındaki Amerikan Yardım Derneği'nin başkanının adıyla özel telefon numarasını istiyorum. Hepsi bu kadar ama çabuk istiyorum. Yanıt 10 dakika sonra Edmund'un elindeydi. Bir saat sonra Güney Carolina'nın Charleston kentindeki pırıl pırıl bir binayla uzun bir telefon konuşması tamamlanmış bulunuyordu. Burası televizyon vaizlerinden birinin karargahıydı. Edmund ölümden sonra kurtuluş garantisi karşılığında saf kişilerden muazzam bağışlar koparan bu tür teşkilatlardan normal olarak nefret ederdi. Somunlar ve Balıklar o sırada acımasız bir iç savaşın pençesinde olan Boston'un zavallı mülteciler için yardım peşindeki süslü kurtarıcısının bir organıydı. Ama bağışlanan dolarların ne kadarının o sefil insanlara, ne kadarının ise saygıdeğer din adamının limuzin filosuna gittiğini Tanrı bilirdi. Charleston'daki sesin Edmund'a bildirdiğine göre Ricky Colenso somunlar ve balıklar için gönüllü olarak çalışıyorsa Travnik adında bir yerdeki dağıtım merkezinde bulunması gerekirdi. Jean birkaç yıl önce Toronto'daki bir adamın köydeki evinden birkaç değerli tablo çalınmıştı, hatırlıyor musun? Bu haber tüm gazetelerde yayımlanmıştı. Derken tablolar ortaya çıkmıştı. Kulüpte birisi Toronto'daki adamın tablolarının izini bulup geri gelmeni sağlamak için ağzı sıkı bir ajansın yardımına başvurduğunu söylemişti. Bana onun adı lazım. Bulur bulmaz beni ara. Bu bilginin internette bulunmadığı kesindi. Ama başka kaynaklar da vardı. İş adamının yıllardır özel sekreterliğini yapan Jean Searle, sekreterlerin bilgi ağına başvurdu. Arkadaşlarından biri ise polis müdürünün sekreteriydi. Rubinstein mı? Güzel. Toronto'da ya da başka neredeyse bana Bay Rubinstein'ı bul. Bu işin halledilmesi yarım saat sürdü. Sanat koleksiyoncusu Amsterdam'daki Rijksmuseum'da bulundu. Rembrandt'ın Gece Nöbeti adındaki tablosunu bir kez daha seyretmek için oraya gitmişti. Aradaki 6 saatlik zaman farkı hesaba katıldığında onu yemek masasından kaldırdılar. Ama çok yardımcı oldu. Sekreter anlattıklarını bitirdikten sonra Steve Edmund, ''Jean, havalimanına telefon et.'' dedi. ''Grumman'ı hazırlasınlar. Hemen şimdi Londra'ya gitmek istiyorum.'' ''Hayır, İngiltere'deki Londra'ya. Sabah olur olmaz.'' Tarih 10 Haziran 1995'ti.